Ayrım 52, sayfa 493. Tugay sakince açtı tüpün kapağını ve mutfak tezgahının mermerine bir çizgi döktü. Sonra sakince bir adım kenara çekildi. Adayı buyur edecekti ama ada hemen atılmıştı. Burun deliğinden birini kapatıp diğerini yapıştırmıştı tezgahın üzerine. Çizgiyi çekip tezgahın üstünü yaladı. Dilini diş etlerini sürerken başını kaldırdı. İçinde bağıran açlık yine haykırmaya başlamıştı. Artık 8 kat daha fazlasına ihtiyacı vardı. Kendini sadece normal hissedebilmek için. Tugay'a döndü. Daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söylemesine gerek var mıydı? Tugay 3 çizgi daha döktü tezgaha. Ada bir hamlede çekti hepsini. Doymamıştı. Açlıkla beslenen bir şey nasıl doyardı ki? 2 çizgi daha derken aniden tüpü havaya kaldırdı Tugay. Her şey bu kadar zor olmak zorunda değil dedi. Sonra adanın duymadığını anlayıp yüksek sesle yineledi. Her şey bu kadar zor olmak zorunda değil. Duydun mu beni? Nereden anlıyorsun bunu diye çıkıştı ada. Her yeri aramıştı. İnternette araştırmıştı. Ama kokain nereden alınırdı? Bağlantı lazımdı. Tugay karşısındaki salaklığa gülerek delirdin mi sen? Sana verirler mi sanıyorsun diye çıkıştı. Ada ne istiyorsun dedi. Köpeğe lokma lokma yemek verirmiş gibi Tugay'ın kendisiyle oynamasına daha fazla izin vermeyecekti. Ama bağımlılığı hemen itiraz etti. Birazdan kokain seviyesi vücudunda düşecek ve o zaman yoksulluğunda kıvranırken zerresini bile bulabilmek için çılgına dönecekti. Tugay senin iyiliğini ada dedi. Şeytanın yılını, elmayı insana uzattığında ifadesi böyle miydi? Ada kahkahalarla güldü. Hadi ya dedi. Tugay ciddileşti. Son bir şans verecekler sana. Şadiye'ye yaptığın saygısızlıktan sonra bana dua etmelisin. Geçen haftalarda bir gece Şadiye'nin kapısına dayanmıştı ada. Tugay'a ulaşamayınca ondan istemişti kokain. Amfetamin, esrar. Artık onda ne varsa ama Şadiye içeri aldırmamıştı. Davetsiz gelen adayı ve ada kapının önünde çıldırmıştı. Tugay engellemesine karşın engelleyememişti. Neymiş bu harikulade değerli eşsiz şans dedi. Tugay bir gösteride canlı çalmanı istiyorlar. Ama yapabilir misin diye karşılık verdi. Ada hışımla merdivenlerin dibinde atılı kemana yürüdü ve kemanı eline aldı. Şu lanet olası arşe neydi? Mutfak masasının üstünde buldu arşeyi ve dayadı kemanın boynuna. Ne çalsam diye düşünürken televizyonda akmaya başlayan klipten geldi fikir. Gözlerini Tugay'ınkilerden ayırmadan televizyonda akan müziği baskılayacak kuvvetle girdi notaya. Ne olursa olsun hakimdi müziğe ve bu hakimiyeti kimse alamazdı kendisinden. Notaların üstünde şahlandı ada. İnanır gibi değildi. Bu kadar antipatik bir varlığın bu kadar ilhamla dolması, belki de ilham da onu çıldırtan diye düşünüp kendi yüklediği zehri hesaplamadan adaya baktı Tugay. O kemanla çıkaramadığı bir ses var mıydı? Televizyondan gelen müzik kayboldu adanın kemanının sesinde. Bu kızla arasını düzeltmek zorundaydı. Bağımlılığı hesapladığı gibi onu kontrol edemeyebilir değil, asi yapmıştı. Daha öncekilerden farklıydı. Adanın asiliğin bağımlılıktan değil, denize ihanetiyle yüzleşmekten geldiğini bilmeden. Bir gece için 20 veriyorlar. 3 gece çıkacaksın. 60, çok iyi dedi. Ada kemanını indirip koltuğun üstüne atarken yaklaştı Tugay'a. Kocaman bir sırıtmayla dibine kadar girip iç cebine daldırdığı eliyle tüpü alırken 60 demek dedi. Tugay izin verdi tüpü almasına. Ada tüpün içindeki son kokainini de aceleyle 2 çizgi halinde tezgaha döküp çekti. Yine yaladı ve dilini diş etlerine sürttü. Tugay'a dönüp 300 isterim dedi. Kandırıldığını biliyordu. Artık kendisine %8 verildiğini arabasına el konulurken öğrenmişti. Tugay sıktı dişlerini. Ona 300 verirse bir şey kalmayacaktı. Geriye bu rakamı nereden bilebilirdi? Abartıyorsun. 100'e zorlayayım ama 300 hayal dedi. Hayal olarak kalır o zaman. En iyisini istiyorlarsa fiyatı bu. 300. bir kuruş aşağı değil. Tugay tebessümle yaklaştı adaya. Saçını okşayıp yüzünü ona doğru eğdi. Ada kendini aniden geriye çekip, senin o pis ellerini bana sürmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? O da hayal sevgilim dedi. O sırada açılan kapının sesine döndüler ikisi de. Adanın anneannesi pazar arabasını zar zor taşıyarak girmişti içeriye. Tugay selam verip çıktı evden. Anneannesi sordu. Ne için gelmiş bu adam yine? Alabileceği bir şey kalmış mı diye bakmaya gelmiş. Ada odasına çıkarken geri döndü hızla. Kemanını ve yayını aldı. Anneannesinin yüzündeki endişeyi gördü. Kemanını boynuna dayadı. O sırada televizyonda akmakta olan müziği anneannesinin etrafında hoppala zıplaya kemanla çalmaya başladı. Bir ay sonra Bilge elini kapının tokmağına attı ama açmadı. İçeri girecekti. Canı nasıl bir hain olduğunu haykıracak, değer verdiği birkaç şeyi kıracak ve onu bırakıp gidecekti. Aynı filmlerdeki kandırılan kadınların yaptığı gibi. Ama o film sahnelerinin belki diğer kadınlar için gerçekçiydi. Konu kendi hayatı olduğunda böyle olmayacağını öğrenmişti. Hayatı boyunca şanssızlıktan şanssızlığa koşmuş, bir şanssızlık şampiyonuydu Bilge. Öfkesini boşaltmış, haklarını haykırarak değil, stratejik olarak hareket edip, anlamlandırarak çözmüştü hep hayatının düğümlerini. Sakin olmak en büyük kalkanıydı. Tuttuğu tokmağa çekti elini yavaşça. İnsanın haksızlığı sindirmesi, anlaşılmaya en ihtiyaç duyduğunda bile anlamak zorunda hissetmesi, öfkesini sakinlikle dindirmesi resmen fiziksel bir acıya dönüşebilecek kadar keskindi. Eve dönecek, doğruyu bir ve eşyalarını alıp sakince hissettirmeden çıkıp gidecekti. Can Manay'ın hayatından tıpkı girdiği gibi. Saatte 240'lara çıkarak gelmişti buraya. Şehrin meydanlarına asılmaya başlanan oyunun afişini görmüştü. Afişte durudan eser yoktu ama ne fark ederdi ki? Artık konuşmanın anlamı yoktu. Can Manay'ın bir anlamı yoktu. Ve görünen oydu ki kendisinin de Can Manay için bir anlamı yoktu. Ama hiçbir şey planlamaya çalıştığı gibi olmadı. Çünkü Can tam o sırada kapıyı açıp Bilge'nin karşısına dikilmişti. Acelesi vardı ama Bilge'nin varlığı bunu önemsiz kıldı. Ne işi var burada diye sorgulayan zihni Bilge'nin durağan gözlerindeki ifadeyi fark eder etmez sorgusunu değiştirdi. Biliyor muydu? Anlamış mıydı? Nereden anlamış olabilirdi? Mümkün değildi. Afişleri görmüş olsa da Duru yoktu afişlerde. Adı bile farklıydı. Hayatım ne işin var burada dedi yumuşak tınılı o derine işleyen sesiyle. Onu öpmek için Bilge'ye doğru hamle yaptı. Bilge hemen çekti kendini. Dokundurmayacaktı bir daha asla. Can sabırsızlıkla ne oldu dedi. Bilge bakışlarını çekmeden Can'ın sırlarla dolu o zihnine uzanan siyah gözlerine baktı. Can da Bilge'nin suratına hücre hücre ele geçiren ifadenin doğuşunu izledi. Belki fark edilmeyecek kadar inceydi ama tiksintinin ifadesiydi. Elini uzattı Can. Ona dokunacak, kalbini bildiği, yanında kendisi olabildiği kadın üstü bu varlığa her şeyi, içinde savaşın her duygusunu anlatacaktı. Zamanı gelmişti. Onu kaybetmeyecekti. Bilge hafifçe bileğinden yakaladı kendisine uzanan eli. Usulca kendisinden uzaklaştırırken kafasını iki yana salladı. Can, neyin var dedi. Değer verdiği bir şeyi, desteği kaybetmenin stresiyle. Lütfen gir. Odanın içine yürüdü, Bilge'nin girmesini sağlamak için. Ama dönmedi ona. Bilge üç adım attı, kapıda durursa dönüp kaçacaktı. Karar vermişçesine emin adımlarla ilerledi. Ama aslında ne yapacağından, ne diyeceğinden emin değildi. Can'ı geçip pencerenin önüne gitti. Şehre tepeden bakan manzaraya kilitledi gözlerini. Ama aslında camdaki yansımasında kendisindeydi dikkati. Sanki daha önce kendini hiç görmemiş gibi. Ne kadar değişmişti. Gözlükleri gitmiş, saçları diğerleri gibi olabileceğini göstermek için salınmış, görüntüsü konfordan uzaklaşmış. Ne zamandır durmuyordu, ne zamandır her şeyi olması gereken yerde tutmak için çabalıyordu. Ne zamandır işten işe koştururken hayatı, varoluşu düşünmez olmuştu. Ne zamandır sadece Can'ın hayatının çarkını döndüren biri olmuştu. Can, sesinin tınısıyla ona ulaşmak istercesine Bilge dediğinde Bilge kendi kendine mırıldanırcasına ama Can'ın dinlediğine emin bakışlarını camdaki yansımasından ayırmadan ve kendi yansımasının biraz gerisinde Can'ın kendini de görerek obsesif kompulsif bozukluk tolere edilebilirdi. Ama etrafımdaki tüm samimiyeti yutan, ihtiyaç duyduğu şeyleri alabildiğinde seven, aksi halde acımasızca yargılayan, tüketen, narsistik kişilik bozukluğunla bir karakter zombisine dönüşmeseydin dedi. Yorgunluğu, kızgınlığı dindirmişti. Umutsuzluğu, hayal kırıklığını sindirmişti. Can ağzını açtı ama Bilge döndü ve susturdu onu. Senden bir açıklama beklemiyorum. Cevaplarını bildiğin sorularını ya da gerçeği manipüle eden cümlelerini duymak istemiyorum artık. İkna gücün o kadar gelişmiş ki yardım alman imkansız. Konuşmana izin versem tedaviye benim ihtiyacım olduğuna ikna edersin beni. Seni yaralamak istemiyorum ama beni yaralamana da izin vermem dedi. Gözlerini Can'ınkilerden ayırmadan. Avucundaki yüzüğü masanın üstüne koydu. Sonra masanın üstündeki çerçeveye eğildi gözleri. Can'la birlikte çektirdikleri ilk selfieydi bu fotoğraf. Bilge'nin gözlükleri hala gözündeydi. O zaman hala kendisi gibiydi. Can kare kare seyretti hayatının huzurunun kendinden çekilişini. Bilge'nin eli çerçevenin yanında duran gözlüğüne uzanırken sakın dedi içinden. Bir hatıra gibi masasında tutuyordu onu. Bilge bilmiyordu ki, kimse bilmiyordu ama daraldığında takıyordu o gözlüğü ve şekilleri yamuklaştıran ama varoluşun basıncını hafifleten bir etkiyle bakıyordu Can şehre ve kendisine. Bilge gözlükleri aldı, Can'ın kalbinden, etinden bir parça koparırcasına. Can, dinle beni dedi, anlatmak istedi, hissettiği duyguların karmaşasını. Bilge'nin anlayacağından emindi. Böyle bir kadın her şeyi anlayabilirdi. Yeter ki anlamak istesindi. Bilge, eğer böyle devam edersen ya intihar edeceksin ya da birilerini öldüreceksin dediğinde onu anlamak istemediğini gördü Can. İçindeki öfke büyüdü. Kaşları iyice çatıldı. Burnunun üstündeki çizgiler hırlayan bir kaplanınki gibi belirdiler. Kimdi bu kız? Ne değeri vardı? Oral seks bile yapmıyordu. Kadın yapmıştı onu. Olduğu o şeye. Kimsenin dokunmak istemediği o şeye dokunmuş ve güç vermişti ona. Para, şan, statü, saygı, özellikle de diğerlerinin saygısını. Ona ihtiyacı yoktu. Etiden kurtulmuştu. Şimdi izin vermeyecekti Bilge'nin gardiyana dönüşmesine. Kendisine böyle hissettirmesine. Bilge, Can'ı geçip kapıya yürürken Can'ın kahkahası o kadar gür, o kadar rahattı ki Bilge durakladı. Ama Can durmadı. Bir hamlede Bilge'nin elinden çekti gözlüğü, gözüne yerleştirirken ''Beni yaralayabileceğini sanman çok şeker'' dedi. Hayatın en büyük yarasını ondan alacağından habersiz. Sonra aniden ciddileşip bir hamlede çekti çıkardı gözlüğü, kırıp Bilge'nin ayaklarının dibine attı. Şoktaydı Bilge, bunu beklemiyordu. Daha kötüsü olamaz derken hep daha kötüsüyle tanışıyordu. Hayat gözlerinde isyana çıkan yaşları durdururcasına burnundan aldığı derin nefeslerle doldurdu ciğerlerini ve eğilip gözlüğünü aldı. Gözlerinde toplanan yaşlarla dağıl diye bağırdı zihni ama yaşlar daha da toplandı. Arkasını dönüp gidecekti ki sakince doğruyu da alıp hayatından tamamen çıkacaktı Can'ın. Hiç yaşanmamış gibi olacaktı her şey. Şehir değiştirecek, bir daha onu hiç görmeyecekti. Ama Can'a döndü, elindeki kırılmış gözlüğü ona uzatıp ''Bunu nasıl yaparsın?'' dedi. Ve gözünden bir yaş süzülürken eliyle çabucak silip devam etti. ''Nasıl bir anda sevdiği, bir sonraki anda nefretle olabilirsin? Nasıl bu kadar saygısızlaşabilirsin? Her şeyi yapmaya hakkın olduğunu düşünüyorsun. Bir hak gibi sürekli tolere edilmek istiyorsun. Ama şu kadarcık tolere etmiyorsun kimseyi. Asla anlayış göstermiyorsun ama hep anlayış istiyorsun. Nasıl çağırırsın Duru'yu? bana, dostluğumuza nasıl böyle haince ihanet edersin? İçimde bitti demiştim. O koca binayı yaptın, sadece onu buraya getirebilmek için dedi. Parmaklarının ucundaki kırık gözlüğü yere bırakırken, hiç yakalanmayacağını bir yalanın peşinde kendinden kaçıyorsun. Seni senden korumak imkansız diye tamamladı sözünü ve döndü, çıktı odadan. Söylediklerinin onu şimdi etkilemeyeceğini biliyordu. Ama o örümcek ağlarıyla kaplanmış zihninin düşünce getirmemiş köşelerinden birine yerleştiğini ve bu an bu söylediklerini can saplantısından arındığında bu an o bastırdığı yerden çıkıp aklına gelecekti. Belki aylar, belki yıllar sonra olacaktı ama bu an onun içine oturacaktı. Gösteri için bilet satışına bugün başlanmıştı ve yarım saat önce görmüştü ilk afişi Bilge. Geçirdiği şoku atlatmıştı. Aradığı Eti'nin gitme demesini dinlemeden gelmişti buraya. Onunla yüzleşmeye, Duru'nun geliyor olması, onun davetini kabul etmiş olması, geri kalan her şeyi, herkesi önemsizleştirmişti. Aşk ne acımasızdı. Dışarıda kalan herkesi aşağılayan, yalnızlıkla cezalandıran, acıtan, açlıkla kıvrandıran bir lanet gibiydi diye düşündü Bilge. Aşk ile saplantı arasındaki farkı bilmeden. Karnını tuttu. Bebeğini bu adamdan uzaklaştırması artık hayatında bir gereklilik olmuştu. Bir ay sonra Göksel. Önce çıkışını vermişlerdi Göksel'e. Sonra birkaç görevde ihtiyaç duyunca geri çağırmışlardı. Ya da onun hiçbir yere bağlı olmadığını anlamalarındandı bu geriye çağırmaları. Paraya bu kadar ihtiyacı olmasa yaklaşmak dahi istemiyordu adamlara. Korktuğundan falan değil, kendini tutması giderek daha da zorlaşmıştı. Kızın hayatı kurtulmuştu. Çişini uzun süre tutamıyordu. Kurşunlardan biri kemiği sıyırdığı için sol bacağı topallıyordu. Diğeri boynundan girip arkasından çıkmıştı. Topallaması ve çişini uzun süre tutmaması dışında bir problem yoktu. Tabii tüm kardeşlerinin gözünün önünde öldürülmüş olmasını, artık kuyruğunu hiç sallamıyor, hiç sevinçle zıplamıyor ve çiş yapmak dışında köşesinden kalkmıyor olmasını saymazsak. İçinden yaşama sevinci söküp alınmış bir canlıydı o. Sokakta yaşamak için mücadele veren, işkencelere maruz kalmış binlercesi gibi öğrenmişti çaresizliği. Evden taşınmak zorunda kalmıştı Göksel. Kızın ameliyatları için girdiği borçtan sonra bir kümesin dahi kirasını ödeyebilmesi aylar vardı. Sokakta depo olarak kullandıkları odayı boşaltmış, Deniz'le yaşamaya başlamışlardı. O olmasa ortada kalacaklardı. Diğer köpeklerle oynasa iyi gelir demişti Deniz. Göksel de dinlemişti ama bırak oynamayı kafasını dahi kaldıramamıştı. Adımları daha yavaşlamıştı. İlgisizliği her geçen dakika artmıştı. Öğrenilmiş bir çaresizlik varlığı hayatından koparırdı. Neredeyse sürükleyecekti Göksel kızı tasmasından. Bir süre dinlensin diye oturup beklediler ama hava kararmak üzereydi. Göksel ayağa kalktı. Gerekirse kızı kucaklayıp taşıyacaktı. Gerekti de. Tasmasından çekiştirmesine bir süre sonra yetmedi. Kız artık yürümekten de vazgeçmişti. Nefes almak bile istemeyen bir varlığa yürümesi zaten beklenemezdi. Daha önceki hallerini, oyunculuğunu bilmese oracıkta bırakacaktı Göksel. Ama bir geçmiş vardı. İnsanın aklından çıkmayan, kanlar içinde ölen annesinin götürdüğü o köhne yerde bulmuştu dördünü. Şimdi kızı böyle bırakamazdı. Kızı bırakırsa sanki kendi kendisi olacaktı. O sokakta yine yalnız bırakılan. Onu kucağına aldı. 25 kiloluk kocaman köpekle kucağında yürümeye başladı. Kız uykudan uyanmış gibi aniden kıpırdanmasa kucağından atlayıp topallayarak da olsa sokağın köşesine yanaşan arabayı havlamaya, ganyan bayine girmek için arabadan inen adamı gördüğünde ense tüyleri kalkmasa kendisini yakalayanın göksedi bile az kalsın ısırmasa anlayamayacaktı Göksel. Bu arabadan inen adamın geçen ay evine giren adamlardan biri olduğunu ve köpeklerin sevdiklerine zarar veren arabaları motorlarının seslerinden tanıdığını. Yaşam sanki aniden geri gelmişti kıza. Alınması gereken o intikamla. Bir ay sonra Can. Yatağa uzandı Can. Bu gece eve gitmeyecekti. Otele getirdiği afişlerden biri yerde kocaman serilmişti. Afişte Duru'nun olmamasına bu kadar çabaladıktan sonra Bilge'nin her şeyi bir anda çözmüş olması sinir bozucuydu. Ama bekliyordu da bunu. Bu kadar akıllı biriyle birlikte olmanın cezasıydı bu. Oyunun adını araştırıp videosunu seyretmiş olmalıydı. Daha bir ayı varken Bilge çekip gitmişti. Ayrım sonu.